İslam ahlakıyla gelen adalet. Adaletin yeryüzünde gerçekten uygulanabilmesi için insanların kişisel çıkarlarını bir kenara bırakmalarına vesile olacak bir ahlaka ihtiyaç vardır. Bu ahlak Allah'ın bizlere öğrettiği ve uygulanmasını emrettiği Kur'an ahlakıdır. Siz şu satırları okuduğunuz sırada dünyanın dört bir yanında savaşlar devam ediyor. İnsanlar ölüyor, sakat kalıyor, evinden, yurdundan çıkmak zorunda bırakılıyor. Ölüm tehlikesi içinde yüzlerce kilometreyi yürüyerek kat eden mülteciler açlıkla, susuzlukla ve salgın hastalıklarla mücadele ediyor. Fakat bu zulmü yapan kişiler vicdan rahatlığı içinde hayatlarına devam edebiliyor, yemek yiyor ve sıcak yataklarında huzurlu bir şekilde uyuyabiliyorlar. Şu an dünya ülkelerine baktığımızda adaletin maddi gücü elinde bulunduran azınlıklar tarafından eğer canları isterse uygulattırdıkları bir prosedür haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Eğer insafa gelirlerse ihtiyaç içinde olan bu insanlara yardım eli uzatıyor, yine insafa gelirlerse adaletli davranıyorlar. Dünyanın dört bir yanında insanlar haksız kazançlar elde ederek, fakirlerin hakkını yiyerek refah içinde yaşıyorlar. Suçsuz insanlar cezalandırılırken gerçek suçlular itibar ve iltifat görüyor. Dünyada adaletsizlik hüküm sürüyor. Peki neden? İnsanlar adaletin gerekliliğine inanmıyorlar mı? Aslında adalet dendiğinde herkes temelde aynı kavramları anlar ve bu kavramlar çoğu insan tarafından genel kabul görür. Bu hiçbir farklılık gözetmeden tüm insanları kapsayan, insanlar arasında dil, din, ırk gibi tüm ayrımlara rağmen imkanları hakka uygun bir şekilde paylaştıran, güçlülerin değil, haklıların üstün olduğu bir dünya oluşturmayı hedefleyen bir adalet anlayışıdır. İnsanları adaletten uzaklaştıran etken ise, prensipte kabul ettikleri bu adalet kavramını kendi çıkarları ile çatıştığında reddetmeleridir. Örneğin, rüşvetin kötü bir yol olduğunu ve rüşvet yiyerek adaletsizlik yapmanın ahlaksızlık olduğunu sözde herkes kabul eder. Ama kendilerince cazip bir rüşvet teklifi ile yüz yüze gelen bazı insanlar, bir takım gerekçeler uydurarak sözde kabul ettikleri bu kıstasları hiç düşünmeden çiğneyebilmektedirler. Aynı şekilde mahkemelerde şahitlik yapan insanların mutlaka doğru konuşmaları, gerçeği anlatmaları gerektiğini de herkes bilir ve kabul eder. Oysa bir mahkemede şahit olarak ifade veren bazı insanlar kendilerinin veya yakınlarının çıkarları söz konusu olunca hemen tavır değiştirir ve kolaylıkla yalan söylerler. Adaleti prensipte kabul etmekte ama kendi çıkarlarıyla çatıştığı anda tereddütsüz olarak çiğnemekte sakınca görmemektedirler. Kamuya açık malların eşit paylaşılması gerektiğini de yine herkes prensipte kabul eder. Ancak bir yardım kampanyası olduğunda dağıtılan mallardan daha fazla hem de hakkından fazla alabilmek için pek çok insan birbirini ezer. Yine çıkarlar adalete karşı üstün gelmiştir. Bu şekilde pek çok örnek verebiliriz. Ama sonuçta karşılaştığımız gerçek aynıdır. İnsanlar adaletin gerekliliğine inansalar dahi kendi çıkarları söz konusu olduğunda adaleti çiğnemektedirler. Bu şekilde düşünen insanlar büyük bir çoğunluk oluşturdukları içinde adalet hayali bir kavram olmaya devam etmektedir. Adaletin yeryüzünde gerçekten uygulanabilmesi için ise İnsanlara adalet uğruna kendi çıkarlarını bir kenara bıraktırabilecek bir ahlaka ihtiyaç vardır. Bu ahlak Allah'ın bizlere öğrettiği ve emrettiği Kur'an ahlakıdır. Çünkü Kur'an ahlakı insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden sadece haktan ve doğrulardan yana katıksız bir adaleti emretmektedir. Allah Nisa suresinde inananlara kendi aleyhlerinde de olsa adaleti davranmalarını şöyle emreder. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa. Onlar ister zengin olsun ister fakir olsun. Çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker, sözü geveler ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberli olandır. Ayette de bildirildiği gibi insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeden, sadece Allah rızası gözetilerek, Allah'tan korkarak sağlanan adalet gerçek adalettir. Böyle bir adalet hedeflendiğinde ne şahsi bir menfaat, ne dostluk, ne düşmanlık, ne de kişinin hayata bakış açısı, dili, ırkı, teninin rengi kararlarını etki etmeyecektir. Sadece ve sadece haktan yana karar verilecektir. Kur'an ahlakının gerçek anlamda yaşandığı toplumlarda gerçek adaletin, gerçek huzurun ve güvenin yaşanacağı mutlaktır. Çünkü ancak Allah'tan korkan, hesap gününde tüm yapıp ettikleriyle hesaba çekileceğini bilen bir insan gerçek adaleti sağlayabilir. Nitekim tarih bunun ispatıdır. Allah'ın Araf suresi 181. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Yarattıklarımızdan Hakk'a yöneltip ileten ve onunla adaleti kılan, uygulayan bir ümmet vardır şeklinde bildirdiği gibi tarih boyunca adaletin hakim olduğu dönemler yaşanmıştır. Başta peygamberler ve sonra da onların yolunu izleyen pek çok adil yönetici yaşadıkları dönemlerde toplum içerisinde güven ve barış ortamı oluşturmuşlardır. Örneğin Müslüman Türk milleti. Geçmiş yüzyıllarda gerçek adaletin nasıl sağlanabileceği konusunda tüm dünya ülkelerine örnek olmuştur. Gerek Selçuklu döneminde, gerekse Osmanlı döneminde çok farklı dinlere mensup, ayrı dilleri konuşan farklı toplumlar aynı bayrak altında bir arada huzur içinde yaşamış ve toplumsal adalet sağlanmıştır. Müslüman Türkler ayak bastıkları her yerde adaletli uygulamalarıyla tanınmış, hoşgörülü, barışçıl ve merhametli tavırları nedeniyle fethedilen ülkelerin halkları tarafından dahi sevinçle karşılanmıştır. İmanı çabuk anlamak. Kur'an müminler için tek rehberdir. Kur'an bir müminin ömrü boyunca başvuracağı yegane rehberdir. Allah Ahzab suresi 34. ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın diye buyurarak tüm müminleri Kur'an'ı okuma konusunda teşvik etmiştir. Bu ayetten de anlaşıldığı gibi müminler evlerinde Kur'an okumakta ve ayetleri de hatırlarında tutmaktadırlar. Ayrıca burada önemli olan Kur'an ayetlerinin okunarak tamamının hayata geçirilmesi ve büyük bir titizlikle uygulanmasıdır. Allah'ın isimleri, Hak, varlığı hiç değişmeden duran, şeytandan Allah'a sığınırım. İşte böyle, şüphesiz Allah, o hak olandır ve şüphesiz onun dışında taptıkları tanrılar ise batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Lokman suresi 30. ayet. Zaman ve mekan, canlı cansız her şey gibi yaratılmış kavramlardır. Zaman ve mekanın hiç olmadığı, bir anda yoktan bir madde alemi yaratılmış ve bu alem içinde zaman mekan kavramları oluşmuştur. Şöyle ki zaman içinde geriye gittiğimizde bir sınırla karşılaşırız ve bu sınırın gerisine asla geçemeyiz. Bir olay için kullanabileceğimiz en eski ifade evrenin yaratılış anıdır. Hatta bugün bilim çevrelerinde tespit edilen sınır kainatın yaratılma anından itibaren 10 ile 43 saniyedir. Bu zaman diliminden öncesi için ne zaman ne de mekan tanımlanamamaktadır. Bu noktada karşımıza zamanın ve mekanın olmadığı bir boyut çıkar. İnsanın sınırlı olduğu bu iki kavram belirli bir anda yaratılmış olduklarına göre bu yaratılıştan önce bir zamansızlık ve mekansızlık mevcuttur. İşte bizlerin asla dışına çıkamadığımız bu kavramları yaratan onların tamamen dışında olan Allah'tır. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir ve dolayısıyla varlığı her zaman mevcuttur. Asla değişmez. Tek gerçek varlık odur. Onun zatı dışında her şey ancak onun ol demesiyle var olmuştur. Allah'ın zatı dışında her şey ölümlüdür ve yok olucudur. Kur'an'da bildirildiği gibi hak olan yalnızca odur. Taha suresi 114 ve Kehf suresi 44. ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hak olan, biricik hükümdar olan Allah yücedir. Onun vahyi sana gelip tamamlanmadan evvel Kur'an'ı okumada acele etme ve de ki Rabbim ilmimi arttır. İşte burada bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır.
www.harunyahya.org